Ayrım 5. Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 65. Faulkner birkaç dakika bekledikten sonra aşağı indi, mutfağa geçti. Şimdi artık boşalmış olan kulübü inceledi. Gidip ön kapının sürgülerini çekti. Sonra salona açılan bütün kapıları tek tek kilitleyip arkalarına masaları, iskemleleri yerleştirdi. Barikatları bir saldırıyı durduramazdı ama hiç olmasa yavaşlatırdı. Her dakika önemliydi kendisi için. Üstelik kapının arkasında silahlı bir adam bekliyorsa, kapıyı kırıp içeri girmek herkesin kolay kolay kalkışacağı bir şey değildi. Faulkner tavan arasına çıkan merdivenin trabzanlarını zayıflatmaya çalıştıysa da başaramadı. Bunun üzerine mutfaktan bir bıçak alıp orta basamaklardan birinin tahtasını iyice gevşetti. İşini bitirdiğinde basamak bir insanın ağırlığını taşıyamayacak duruma gelmişti. Odaya döndü. Rutubet ve soğuk iliklerine işliyordu. Genders yattığı yerde huzursuzca dönüp duruyor, uykusunda konuşuyordu. Eli ikide bir silahına gitmekteydi. Faulkner uyuyan adamı kaldırıp duvarın dibine götürdü. Battaniyelere iyice sardı. İşler kötüye giderse yatağı kapıya destek olarak kullanacaktı. Oda ve soğuk içini karartmıştı. Bu kez Genders'tan aldığı tüfeği inceledi. Tokar evdi. İyi, basit, sağlam bir silah. 25-30 metre içinde etkili. Faulkner mekanizmayı kurup boşalttı. Çok rahat çalışıyordu. Saatine baktı. 11'e çeyrek var. Genders'ın yanına gidip ceplerinde mermi aramaya başladı. Genders uyanır uyanmaz Faulkner'ın boğazına sarıldı. ''Sakin ol dostum.'' diye söylendi Faulkner. ''Biraz düzeldin mi ha?'' Genders doğruldu, başını iki yana salladı. ''Şimdi kendimi toplarım.'' ''Benzedrinin var mı?'' ''Evet, hemen iç öyleyse, sana ihtiyacım olabilir.'' ''Fırsat varken çek git buradan.'' ''Bu işe girdim bir kere dedim sana.'' ''Dostum, bana gerçekten çok ihtiyacın olmalı öyleyse.'' Faulkner cevap vermedi. Genders yorgun ve yaşlı görünüyordu. ''Bu geceyi geçirmeme yardımcı olacak mısın?'' diye sordu. ''Talihimiz varsa bundan sonraki bir saati atlatalım yeter. Biri ölüm emrini kaldırtmaya çalışıyor.'' ''Buna olanak yok. Ne yaptığımı duydun mu?'' Faulkner başını salladı. Uzanıp ışığı söndürdü. Karanlıkta beklediler. ''Başka mermi bulamadım.'' dedi. ''Yok ki. Bu işlerin en usta plancısı bu hale düşecek daha.'' ''Ben bir şey planlamadım doğrusunu istersen. Eroin taşıdığımı öğrenince çılgına döndüm.'' Bir süre konuşmadan oturdular. ''Saat kaç?'' diye sordu Genders. Faulkner fosforlu saatine baktı. 11'i geçiyor. ''İnsan beklerken zaman amma da yavaş geçiyor.'' Genders duvara iyice yaslandı. ''Jenny iyi mi?'' ''İki yıl önce öldü.'' dedi Faulkner. ''Çocuklar?'' ''Büyüdüler. Artık pek göremiyorum onları.'' ''O kadına layık değildin sen.'' ''Onu şimdi çok özlüyorum.'' ''Biraz geç kaldın. Eskiden kadın her başını çevirdiğinde yanından savuşup giderdin.'' ''Sesini kes.'' dedi Faulkner. ''Uyanık durmaya çalışıyorum. Peki başka ne yaptın bakalım?'' ''Sen ne yaptıysan onu. Yani sen de beş parasız mısın?'' ''Evet. Beni mahveden tablolar oldu. O kadar çok seviyordum ki.'' Pahalı alıp ucuza satıyordum. Ama elimden değerli eserler geçti doğrusu. Ben öldükten çok sonra bile değerlerini koruyacak olanlar var işlerinde. Saat kaç?
11'i çeyrek geçiyor.
Keşke gelseler, beklemekten daha iyi.
Daha önce de bekledin ama.
O zaman daha genç ve daha aptaldım.
Bir daha evlendin demek.
Nereden biliyorsun?
Dosyanı okudum.
Ölüm emrini kaldırtmaya çalışanlar mı hazırlamış?
Evet.
Tahmin etmeliydim.
Karına ne oldu? İlk karına taptığını sanıyordum.
Sence insanın yaşamında pek çok kadın olmalı. Benim için yalnızca iki kişi oldu.
Ne oldu peki?
Sanat galerisi iflas edince beni terk etti. Fransızdı, burada çalışmaya gelmişti. Ne kızdı ama. Yaşamı da öylesine severdi ki. Onun yanında olmak bile beni yeniden gençleştiriyordu. Belki de kız için çok yaşlıydım ya da ilk karımı çok seviyordum, bilemiyorum. Ama bana bir oğul bırakıp öyle gitti. Benim için yaptığı en iyi şey oldu bu. Oğlumun adı Emil, tıpkı annesi.
Güldüğü zaman hep onu anımsıyorum. O çocuğu nasıl seviyorum bir bilsen.
Peki oğlan nerede şimdi?
İsviçre'de. Bir kenara biraz para ayırdım onun için. İyi bir okula gidiyor. Aile arasında gibi bir yer. Tatillerde yanına gidiyorum. Benden iyi kayıyor. Bir görsen. Işığı yak da sana resmini göstereyim.
Işığı yakarsam oğlun babasız kalır.
Faulkner odadan çıktı. Hiç ses çıkarmadan aşağı inip mutfağa girdi. Elektrikli matkabın delici gürültüsünü duymuştu. Ön kapı açıldı. Arkadan kapı arkasına yığılan mobilyalara çarptıkları zaman ettikleri küfürler duyuldu. Gender sürünerek merdiven boşluğuna çıktı.
Aşağıda sokaktalar. Tanrım bir tüfeğim olsaydı.
Faulkner mutfak kapısının yanında bekliyordu. Adamların tavandan sarkan çelik ağa çarptıklarını duydu. Biri ışıkları yakmaya çalıştı ama Faulkner bunu daha önceden akıl etmiş, sigortaları sökmüştü. İki ya da üç kişi olduklarını tahmin etti. Mutfak kapısının kolunu çevirmeyi denediler, kapı açılmadı. Diğerlerinden daha atak biri kapıyı omuzladı. Arkasına eşya yığmamış olsaydı kapı menteşelerinden kopacaktı. Faulkner kapının önüne geldi. Kapalı bir odadan silahlı bir adamı çıkarmanın yolunun el bombası atmak olduğunu kendi deneylerinden biliyordu. Bunun dışında tek yol odaya hızla dalmaktı. Kapının arkasındaki adamın gerilediğini hissetti. Faulkner adamın adımlarını saydı. Bir anlık bir sessizlik oldu. Ondan sonra adam koşmaya başladı. Faulkner tahta döşeme üzerinde koşan adamın adımlarını saydı. Kapıya vurmasına bir adım kala iki el ateş etti. İnsan sesine benzemeyen bir çığlık duyuldu. Ardından bir vücudun yere düşmesinden doğan gürültü. Faulkner bir kurşun bekleyerek kendini yere attı ancak ateş edilmedi. Cesedin yerde sürüklenmesinden çıkan gürültüyü duydu. Saatine baktı 11.35. Hala bir ses yoktu. Ayaklarının ucuna basarak Genders'ın yanına çıktı.
''Bir daha ben ateş edeceğim.'' dedi Genders. ''Burada eli boş oturmak çıldırtıyor beni. Sen neden silahını getirmedin sanki?''
''Bir iş üzerinde değilken silah taşımadığımı bilirsin. Buraya geldiğimin ikinci gecesi bir tavan arasında mafya ile tek başıma çarpışacağımı bilmiş olsaydım bir ordu getirirdim yanımda.''
Saat 23.40. Matterson telefonu açtı. Uzaktan gelen bir ses, ben Martin dedi. Anlaşma hala yürürlükte mi?
Banka faizinin %1,5 fazlasına.
Pekala, Genders sizin artık. Haber salındı, emir kaldırıldı.
Teşekkür ederim.
Matterson telefonu kapattı. Saat 23.55. Genders karanlığın içinden emekliye ayrılalı çok uzun zaman geçti dedi.
Artık işine yaramam. Ayrılalı 7 yıl oldu biliyorsun.
Yine de bu işte en iyi plancı sensin ve sana ihtiyacım var. Tel Aviv'de yanımda olsaydın işler bu yola dökülmezdi.
Dışarıdan ses gelmiyor. Ne yapıyorlar acaba?
İşi çabuk bitireceklerdir. Daha fazla gürültü etmek işlerine gelmez.
Belki de emir iptal edildi.
Hiç sanmam.
Birden ağır bir silah sesi duyuldu. Tavan arası penceresinden giren dört kurşun camı parçalayıp gazete parçalarını dağıttı.
''Ben sana demedim mi?'' diye mırıldandı Genders.
''Karşı evin damına çıkmış olmalılar ama bir bok göremeyecekleri için fazla bir şey yapamazlar.''
''Ama ellerinde el bombası mancınığı varsa o zaman halimiz dumandır.''
Bir an ikisi de konuşmadılar, sonra sanki söz birliği etmişler gibi aynı anda kalkıp yataktan şilteyi aldıkları gibi pencereye yaslandılar. Faulkner mutfaktan gelen bir ses duymuştu. Genders'ı pencere önünde bırakıp aşağı koştu. Sahanlığa çıktığında mutfak kapısına ikinci kez yüklenildi. Faulkner silahını doğrultup çömeldi. Kapı hala kırılmamıştı. Birden alt kısmında bir delik açılmış olduğunu fark etti. Bir insanın geçemeyeceği kadar küçük ama bir el bombasının yuvarlanacağı kadar iri bir delik. Arkasında ayak sesleri duyunca başını çevirdi. Genders kapı pervazına dayanmış kendisine bakıyordu.
''Enselendik'' dedi Faulkner. ''Burayı gözlemem gerekirdi.''
''Senin adam işi becermiş'' dedi Genders yorgun bir sesle. ''Emir kaldırıldı. Sokaktaki adamın diğerlerine seslendiğini duydum.''
Dışarıdan biri Genders'a seslendi. Genders başını kaldırdı.
''Ne var?''
Bir daha sefere görürsün gününü dedi dışarıdaki adam. Sonra uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Bir süre sonra Faulkner uzun zamandır ölüme bu kadar yaklaşmamıştım dedi. Şimdi bana borçlusun artık.
Janders olduğu yerde kayıp yere oturdu. Sırtını duvara dayadı, titriyordu. Kısık bir sesle ölüm fikrine öylesine alışmıştım ki şimdi de yaşamaktan ödüm patlıyor dedi.
Uzaklarda bir polis arabasının canavar düdüğü duyuluyordu. Faulkner dönüp aşağı inmeye başladı. Janders bir an arkadaşını seyretti. Sonra çaresizlikle homurdanarak ardından yürüdü.
7. Bölüm 30 Kasım Pazartesi. Janders birinin sarsmasıyla uyandı. Loş bir odada, geniş bir yatakta yatıyordu. Gözlerini ovuşturunca karşısında duranın Faulkner olduğunu fark etti.
''Saat kaç?'' diye sordu.
''Sabahın 10'u.'' Janders homurdanarak sırtını döndü.
''Balfour adında birinin yatağında yatıyorsun.'' dedi Faulkner. ''Adam da bu işten pek memnun değil. Karısına ailesinin yanında kalmasını söyledi. Kadın öfkeden köpürüyor.''
Faulkner güldü. ''Eve kadın aldığını sanıyordur.'' Yine saatine baktı. ''Hadi kalk artık. Saat 11'de Balfour'un bürosunda olmamız gerek.''
Kendilerini gayet endişeli bir Balfour karşıladı. Birkaç kalın dosyayı bir evrak çantasına yerleştirip çantayı Faulkner'a uzattı. Şapkasını başına geçirirken ''Karım öğlen treniyle geliyor.'' dedi.
''Çalışacak bir yere ihtiyacımız olacak.'' dedi Faulkner. ''Şöyle büyükçe bir apartman katı olabilir. Gelen gidenin göze çarpmayacağı kalabalık bir yerde olursa çok daha uygun olur kuşkusuz.''
Balfour kapıyı açtı. ''Bunu da düşündüm. Dolphin alanında bir daire tuttum size. Anahtarları sekreterimde. 48 saat yeterli demiştin.''
''Evet. O halde o zaman görüşürüz. Bir şeye ihtiyacın olursa telefon numaram var.
İyi olduğunuza çok sevindim Bay Janders. Başımıza epey iş açtınız.''
Janders ağzını açmaya fırsat bulamadan Balfour kapıyı kapatmıştı bile. Ama sonra bir daha uzattı başını içeri.
''Bana telefon etmek gerekirse sakın eve etmeyin, olmaz mı? Karım falan anlarsınız ya.''
''İşte şimdi neden homoseksüellerle dost olmayı yeğlediğimi anladım.'' dedi Janders.
''Balfour'u küçümseme.''
Dolphin alanındaki daire Hood apartmanının 4. katındaydı. Odaları gezen Janders hiç de fena sayılmaz diye söylendi. Buzdolabı yiyecekle doldurulmuştu. İçki dolabı da öyle. İkinci yatak odasında kendi eşyaları yatağın üzerine yerleştirilmişti. Üzerinde de bir not vardı.
Balfour Janders'ın Bayswater'a olan kira borcunu ödemiş, eşyalarını almıştı. Kağıtta bu ödenen paraların ilerideki alacağından mahsup edileceği de kibar bir dille belirtiliyordu.
Faulkner'ın odasında da aynı şeyler vardı. Yalnız onun dolabının üstünde Güney Afrika'dan gelişte yaptığı masrafları kapsayan imzalı bir çek vardı. Janders odaya girince çeki gördü.
''Senin anlaşmayı kabul edeceğinden nasıl oluyor da bu kadar emin oluyorlar?'' diye sordu.
''Senin canına karşılık yaptığım pazarlık yüzünden.''
''Seninle birlikte çalışacağımı nereden biliyorsun?''
''Bana borçlu olduğunu unutma.''
Faulkner çantadan çıkardı, kağıtları oturma odasının yerine yaydı, kendisi de çömeldi. ''Limbani yaşıyor. 5 Ocak'ta Albertsville kışlasında kurşuna dizilecek. İşimiz onu oradan kurtarmak.''
Başını kaldırınca Janders'ın yüzündeki inanmaz ifadeyi gördü.
''Yaşıyor.'' dedi.
''Bunu sağlama biliyorlar. Karşımızdakiler öyle hafife alınacak bir örgüt değil. Senin ölüm emrini nasıl kaldırdıklarını bir düşün hele.''
Janders istemeye istemeye Albertsville kışlası ile çevresinin planına baktı, sonra başını çevirdi.
''O odada ölmekten farkı yok bunun.
Seni öldürmekle yetinmezlerdi. Oğlunu da öldürürlerdi.''
''Beni öldürmekle intikam almış olurlardı sanırım. Zaten o yüzden pek saklanmıyordum.''
''Şimdi yaşıyorsun ama.''
Janders pencereye yürüdü.
''Şu halimize bak hele Alan.'' dedi. ''İki yaşlı adam. Yaşlandık ama hiç büyümedik. 10 yıl önce bile bu işler için yaşlıydık ama hiç olmasa kendi kendimizi kandırabiliyorduk. Ama artık bunu yapamayız. Bu işte pek çok genç var artık. Eğer Limbani yaşıyorsa neden bu işi onlar üstlenmiyorlar?
Neden biz hala sağken çekilmiyoruz bu işlerden?
Bunu bir kez denedik, dedi Faulkner. Sen bir tavan arası odasına çekildin, ben de şişenin başına çöktüm.
Seni şimdiye kadar iki kez izledim. Zehirli oklardan havan toplarına kadar her şeyde saldırdılar üzerime. Ama bu kez bu işte yokum.
Bu kez üzerine ateş edilen bendim ama.
Sen istedin bunu, ben değil.
Ama yine de yaptım.
Chandler odanın içinde aşağı yukarı yürüyordu. Faulkner'a döndü.
Pekala, planlamada sana yardım edeceğim ama işe karışmam. Atlamayacak kadar yaşlandım artık.
Paraşütle inmek zorunda mıyız yani?
Chandler arkadaşının yanına çöküp haritayı önüne koydu.
Elbette. Adam kaçırmak istiyorsan, savaş açmak niyetinde değilsen.
Bana kalırsa.
Faulkner sırtını duvara yasladı. Sabahın saat 2'sinde Chandler's işi kabule yanaşmıştı. Bir Aralık Salı, saat 10. Faulkner kapıyı açtı. Balfour'un yanında iki kişi daha vardı. Binbaşı Rushton ve Binbaşı Simmons diye adamları tanıştırdı. Bizim bölüme bağlılar. Tom ve Jerry diye anılırlar. Rushton 30 yaşlarında, ufak tefek sarışın, gerçekten bir fareyi andıran bir adamdı. Simmons ise aynı yaşlarda, uzun boylu, ağır hareket eden, dizlerine kadar uzanan uzun kolları ve iri elleri olan biri.
Bakanlık planınızın uygulanabilir olup olmadığını saptamak için bu beyleri bize ödünç verdi.
Balfour Faulkner'ın yüzündeki ifadeyi kaçırmamıştı.
Güvenilir insanlardır diye sözünü sürdürdü. Büyük paralar yatırmadan önce planınızın az da olsa bir başarı olanağı olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor.
Faulkner Chandler'a dönüp başını salladı. Anlat bakalım.
Chandler duvara astıkları Orta ve Güney Afrika haritasının başına geçti. Ters bir sesle, daha önce bu konularda tecrübe geçirdiniz mi diye sordu.
Eh biraz, dedi Rushton. İkisi içinde konuşmacı o olacaktı besbelli.
Sizler kadar değil kuşkusuz ama diğer yandan sizler de uzun bir süredir bu işlerden uzak kaldınız.
Chandler yüzünü buruşturarak haritaya döndü.
Ne yapmak istediğimiz konusunda bilgi edindiniz mi?
Rushton başını salladı.
Biz sizin işi nasıl başarmayı düşündüğünüzle ilgileniyoruz.
Bize göre çok hızlı hareket etmemiz ve işi çok çabuk sonuçlandırmamız gerek. En çok 3 saat içinde.
Chandler bir süre susup düşündü.
Bana kalırsa en iyisi size şu ana kadar düşündüklerimizi anlatmak olacak.
Henüz pek çok boşluk var ama hareket gününe kadar hepsini toparlamayı düşünüyoruz.
İlk iş olarak adamlarımızı Londra'dan seçeceğiz. Burada eski komandolardan daha epey insan var sanırım. Ayrıca başka bir yerde adam arayacak zamanımız da yok.
Onar kişilik, 5 grup halinde 50 kişiye ihtiyacımız olacak. Her grubun başında bir subay ve bir de astsubay bulunacak. Faulkner'ın grubunda disiplin ve eğitimi üstlenecek bir alay başçavuşu bulunacak.
Chandler karşısındaki adamlara baktı. Bunun biraz pahalı olacağını biliyorum ama deneylerimize dayanarak böyle bir çalışmanın sonunda daha iyi sonuç vereceğini biliyoruz.
Mozambik'te büyük bir olasılıkla Lorenzo Marquez'de toplanacağız ve kuzeyde bir noktayı sıçrama yeri olarak kullanacağız. Mozambik adasına yakın Port Amelio ya da Lumbo örneğin. Lockheed Hercule C-130 uçağı kullanacağımız için Albertville'in 1000 mil yakınında bir yerde olmalı. Uçağın menzili ve taşıyabileceği yük bizim amacımıza tam olarak uymaktadır. Hele bizi oradan çıkarmak için bir süre bekleyeceği de hesaba katılırsa.
Faulkner arkadaşının sözünü keserek Balfour'a, Portekizlilerin bize Mozambik'i kullanmamıza izin vermelerini sağlayabilir misiniz diye sordu.
Önce Angola'yı düşünmüştük ama o zaman Kongo üzerinde çok uzun bir uçuş yapmamız gerekecek. Kuzey Mozambik'te bir tetikçi harekatı olduğu için askerler arasında kolaylıkla gizlenebiliriz diye düşündük.
Böylece Malawi üzerinden geçebiliriz diye Chandler yolu haritada işaretleyerek sözünü sürdürdü.
Oradan Tanzanya-Zambiya sınırını izleyip Tanganyika gölü üzerinden Kongo-Tanzanya sınırını aşıp Albertville'e varırız.
Uçak Beira'dan Ruanda'ya acil ilaç taşıyan bir charter uçağı olacak.
70 ton malzeme taşıyabileceği için epey yer olacak.
Bizi indirdikten sonra Ruanda'ya gider, ilaçları bırakır, yakıt ikmali yapar ve bizi almak üzere geri döner.
uçağın Albertville'den görülme olasılığına karşılık Libya Hava Kuvvetleri işaretleri taşımasının doğru olacağını düşündük.
Buraya kadar anlaşıldı mı?
Çok iyi. Albertville'in 7 mil dışında tepeler arasında bir düzlük vardır. Paraşütle oraya atlayıp iki gruba ayrılacağız. Uçak da Ruanda'ya doğru yoluna devam edecek. Birinci grup kışlayı ele geçirecek. İrlanda ordusunun son olarak bir İngiliz kışlasında uyguladığı planı uygulamayı düşünüyoruz. Ancak biz nöbetçileri susturacağız ve kışladakileri gaz bombasıyla etkisiz hale getireceğiz. İkinci grup kışladan kuş uçuşuyla 2,5 mil ötede olan havaalanını ele geçirecek. Eğer taşıtlarını kullanabilirsek karadan 4 millik bir yoldur.
Genders duvara başka bir harita astı.
Çalışacağımız alanın daha büyük çaplı bir krokisini hazırladım. Biraz yaklaşırsanız durumu daha iyi görürsünüz.
Odadakiler duvara yaklaştılar.
5. ayrımın sonu. Sayfa 79.